Ayrım 13. Platon bir gün. Thomas Cathcart, Daniel Klein. Sayfa 161. 9. Görelilik. Ne diyelim? Bu terim herkes için farklı anlamlar ifade ediyor. Dimitri. Senin derdin ne dostum, biliyor musun? Çok fazla düşünüyorsun. Tasso. Kime göre? Dimitri, mesela Akileus'a göre. Tasso, peki Sokrates'e göre? Dimitri, doğru. Sokrates'e göre Andavallı'nın teki sayılırsın. Göreli gerçeklik. Gerçek göreli midir yoksa mutlak mı? Kadim Taocu filozof Zhuangzi, rüyasında bir kelebek olduğunu gördüğü rüyadan uyanır ve kendisine şu soruyu sorar. Şu anda rüyasında Zhuangzi olduğunu gören bir kelebek miyim yoksa? Modern Batı dünyasında bilginin bilene göreliliği filozoflar arasında saplantıya dönüşmüştür. Daha önce gördüğümüz üzere George Berkeley, fiziksel nesnelerin sadece zihne göre var olduğunu söyleyecek denli ileri gitmişti. 20. yüzyılda Harvard'dan bir profesör psikedelik ilaçlarla deneyler yapmış ve gördüklerinin göreliliğinden büyülenmişti. Hayır, Timothy Leary'den bahsetmiyoruz. Dipnot, 1960'lardaki hippi hareketinin yolunu açan psikedelik ilaç. Özellikle LSD deneyleri yüzünden Harvard'dan kovulmuş ünlü yazar ve şair. Ondan çok öncesinde bu deneyi yapan William James'ti. Gülme gazı soluyan James, her şeyin nihai birliğini gördüğü fikrine kapılmış, ancak ilacın etkisi geçtikten sonra kozmik görülerini anımsayamamıştı. Bunun üzerine ikinci deneyinde eline bir kalem bağlamış ve önüne not defterini koymuştu. Gerçekten de müthiş bir fikre ulaştı ve aklına geleni kağıda dökebilmeyi başardı. Saatler sonra zihni iyice açılınca kağıda döktüğü devrim yaratacak bilgiyi okudu. Her şey petrol gibi kokuyor. Önce hayal kırıklığına uğrayan Profesör James, çok geçmeden işin felsefi yönüne ulaştı. Esas soru, gülme gazı etkisindeyken müthiş görünen fikirlerin aslında bayağı fikirler mi olduğu, yoksa her şey petrol gibi kokuyor görüşündeki gibi müthiş parlaklığın ancak gülme gazının etkisindeyken mi algılanabileceğiydi. James'in yaptığı analizin fıkra gibi koktuğu gerçek. Zamanın göreliliği. Zaman algısının göreliliği üstüne çok fıkra vardır. Örneğin, bir salyangoz iki kaplumbağa tarafından soyulmuştur. Polis salyangoza olayın nasıl ceryan ettiğini sorar. Bilemiyorum der salyangoz. Her şey o kadar hızlı oldu ki. Yalnız bu salyangozun başına gelmeyen kalmamış. Kapı çalınır, kadın kapıyı açar. Eşikte bir salyangoz durmaktadır. Kadın etrafa bakınır, salyangozu alıp bahçeye fırlatır ve kapıyı kapar. 2 hafta sonra gene kapı çalınır. Kadın kapıyı açar ve salyangoz yine kapıdadır. Salyangoz, neydi o tavırı öyle? Sınırlı zamanla sonsuzluk arasındaki görelilik felsefi düşüncenin ana konularından biridir. Haliyle fıkralarında. Adam Tanrı'ya seslenir. Tanrım der, bir soru sorabilir miyim? Tamam der Tanrı, sor bakalım. Tanrım, senin için 1 milyon yıl 1 saniyedir diyorlar, doğru mu? Evet doğru. Peki 1 milyon dolar senin için nedir? Benim için 1 milyon dolar 1 penidir evladım. Aa, iyi der adam. O zaman bana 1 peni verebilir misin? Tabii der Tanrı, bekle bir saniye. Dünya görüşlerinin göreliliği. Farklı bakış açılarının göreliliği üzerine de tonla fıkra vardır. Bir Fransız bara girer, omuzunda smoking giydirilmiş bir papağan vardır. Barmen, vay, çok tatlı bu yahu, nereden aldınız? Papağan, Fransa'dan, orada bunlardan milyonlarca var. 20. yüzyıl Amerikan filozofu W.V.O. Keane, dünya görüşümüzün farklı bir perspektif elde edebilmek için dışına çıkamayacağımız bir çerçeveyle, yani ana dilimizle göreli olduğunu yazmıştı. Bizimkiyle bağlantısız bir dilden gelen bir terimi nasıl dilimize çevirebileceğimizi kesin kes bilebilmemiz mümkün değildir. Bir başka dili konuşan kişinin bizim işaret edip tavşan dediğimiz şeyi işaret ederek, mesela gavagai dediğini görebiliriz ama tavşan parçalarının birleşimini mi, yoksa ardışık tavşan aşamalarını mı veya tavşanlı başka bir şey mi kastettiğini kesin kes bilemeyiz. İki Yahudi koşer yiyecek sunan bir Çin lokantasındadır. Menüye bakıp siparişlerini Yidiş dilinde verirlerken garson da onlara Yidiş dilinde konuşur. Yemek sonrası çıkarlarken lokanta sahibine garsonla Yidiş dilinde konuşabilmenin pek hoş bir sürpriz olduğunu söylerler. "Şşş," der lokanta sahibi, "İngilizce öğrendiğini zannediyor." Bu fıkra Keane'in radikal çeviri sorunu olgusunu 12'den vurmaktadır. Çinli garson tüm Yidiş sözcükleri birbirlerine Yahudi müşteriler gibi ilintilendirebilmektedir. Ancak Yidiş diline dair tüm bilgisi önemli, sistematik bir yolla yoldan çıkmıştır çünkü İngilizce konuştuğunu zannetmektedir. Neyin yabancı dil sayılacağı fikri bile konuşan kişiye göre değişebilir. Uluslararası ticaret dünyasında gelen şu fıkraya bir bakın. Çok uluslu bir şirket sekreter aranıyor ilanı verir. İşe başvuranlar arasında bir köpek de vardır. Daktilo sınavını geçer ve iş görüşmesine girme hakkını kazanır. İnsan kaynakları müdürü sorar. Herhangi bir yabancı dil biliyor musunuz? Miau. Değerlerin göreliliği. Michel Foucault başka bir göreliliğe odaklanmıştı. Kültürel değerlerin toplumsal iktidara göreliliği. Kültürel değerlerimiz, özellikle normal saydıklarımız, toplumsal denetimin nasıl sağlanacağını belirler ve onun tarafından belirlenir. Örneğin kim akıl hastası sayılır? Buna kim karar verir? Akıl hastası olarak belirlenmişler için akıl hastası olarak belirlenmek ne anlam taşır? Onları denetim altında tutanlar için bu ne anlama gelir? Ve kimdir onları denetim altında tutanlar? Bu soruların yanıtları toplum içindeki iktidar düzenlemeleri değiştikçe değişir. Bir çağda denetimi elinde tutan grup ruhban sınıfı iken bir diğer çağda denetim doktorlara geçer. Bu durum akıl hastası sıfatıyla çağrılan kimselere nasıl davranıldığına dair açılımlar içerir. Kısacası her daim geçerli ve mutlak bildiğimiz değerler, aslında kimin iktidarda olduğuna ve iktidarı nasıl kullandığına göre değişen sürekli bir tarihsel akış içindedirler. Pat, hey Mike, çevre yolundayım ve seni yeni cep telefonundan arıyorum. Mike, aman dikkat et Pat. Daha demin radyoda kaçığın tekinin çevre yolunda ters yönde gittiğini duyurdular. Pat, kaçığın teki mi? Yahu çevre yolunda yüzlercesi var. Saf aklın bakış açısından Pat radyo spikeri kadar haklıdır. Ona göre diğer herkes yanlış yönde gitmektedir. E öyleyse neden bu fıkra sadece iki farklı bakış açısının çarpışması değil de bir fıkradır? Foucault'un vurguladığı nokta yüzünden, nihai anlamda gidilecek yönü iktidar belirlemektedir. Plato'dan bu yana filozofların bir başka meselesi de geçici değerlerle ebedi değerler arasındaki göreliliktir. Ve yine bir fıkra, bahsettiğimiz konuyu yerine yerleştiriyor. Adamcağız ölmek üzereymiş. Yalnız tüm yaşamı boyunca durdurak bilmeden çalışıp edindiği servetini yanında götüremeyeceği fikrine çok bozuluyormuş. Sonunda karar vermiş ve hiç değilse servetinin birazını yanına alabilmek için dua etmeye başlamış. Meleklerden birisi duasını duyup gelmiş ve adama yanına hiçbir şey alamayacağını söylemiş. Ama adam yalvarmış, Tanrı ile konuşmak istediğini, onu kuralları azıcık esnetmeye ikna edebileceğini söylemiş. Melek bir süre sonra tekrar adamın başucunda belirmiş ve Tanrı'nın onca dürüst çabasını göz önüne aldığını ve bir seferliğine mahsus istisna yapmayı kabul ettiğini bildirmiş. Yalnız demiş melek, yanına sadece bir valiz alabilirsin. Adam çok sevinmiş, bulabildiği en büyük valizi almış, içini altın külçeleriyle doldurmuş ve başucuna koymuş. Adam çok geçmeden ölmüş ve yolları altın taşlarla döşeli cennetin kapısına varmış. Kapıdaki Aziz Peter valizi görünce, "Dur bakalım," demiş, "içeri bir şey sokamazsın." Adam durumu anlatmış ve inanmıyorsa Tanrı'ya sormasını söylemiş. Aziz Peter bir süre sonra kapıya gelmiş, "Haklıymışsın," demiş, "bir valiz getirmene izin verilmiş. Pekala, yalnız seni içeri almadan önce valizdekileri kontrol etmem lazım." Adam valizi uzatmış, Aziz Peter adamın ta cennete getirecek denli değer verdiği şeyleri görmek için valizi açmış ve hayretle, "Ne?" demiş, "kaldırım taşı mı getirdin yani?" Mutlak görelilik. Birçok felsefi hata göreli bakış açılarına mutlakmış gibi davranmaktan kaynaklanır. Thomas Jefferson, İngiliz filozof John Locke'un görüşlerinden ödünçle yaşama, özgürlük ve mutluluğun peşinde koşma haklarını muhtemelen hepsini evrensel ve mutlak gördüğü için aşikar ilan etmişti. Ama bunların başka kültürden bir insan, mesela mutluluğun peşinden koşmanın tam anlamıyla kafirlik olacağına inanan bir radikal dinci için o derece aşikar olmadığı açıktır. Ters yönde hata da mümkündür. Mutlak bir şeyi göreli zannedebiliriz. Bir savaş gemisinde gözcü tam karşıda bir ışık görür. Hemen kaptana bildirir ve kaptan karşıdan gelen gemiye ışıkla "Derhal rotanızı 20 derece değiştirin." mesajı yollar. Karşıdan yanıt gelir. "Siz derhal rotanızı 20 derece değiştirin." Kaptan kızar, bir mesaj daha yollar. "Ben bir kaptanım. Çarpışma rotasındayız. Derhal rotanızı 20 derece değiştirin." Yanıt gecikmez. "Ben ikinci sınıf denizciyim ve rotanızı derhal 20 derece değiştirmenizi emrediyorum." Kaptan öfkeden saçını başını yolmaktadır. Bir mesaj daha yollar. "Ben bir savaş gemisindeyim." Yanıt gecikmez. "Ben de deniz fenerindeyim." Bir dahaki sefere Çin yemeği ısmarlarken göreliliği unutmayın. Çinliler ona sadece yemek diyor. Dimitri: "Ha, sen mutlaka gerçeklik yoktur, gerçeklik görelidir diyenlerdensin yani." Tasso: "Aynen." Dimitri: "Eminsin yani?" Tasso: "Mutlaka." 10. Metafelsefe. Felsefenin felsefesi. Felsefenin felsefesinin felsefesiyle karıştırılmamalıdır. Dimitri: "Olayı iyice kapmaya başladım Tasso." Tasso: "Hangi olayı?" Dimitri: "Felsefeyi tabii." Tasso: "Sen buna felsefe mi diyorsun?" Temelde ötesinde ve gerisinde kalan her şeyi içeren meta öneki, dili betimlemede kullanılan dil anlamına gelen meta dil veya etik ilkelerimizin nereden geldiği ve ne anlam taşıdığını inceleyen meta etik gibi felsefenin hemen her yerinde karşımıza çıkıp durur. Yani meta felsefenin ortaya çıkması an meselesiydi, onu diyoruz. Meta felsefe malum yakıcı soruyla, felsefe nedir sorusuyla boğuşur. İnsan tabii filozofların işe dalmadan önce bunun yanıtını bildiklerini düşünüyor. Filozofların filozof olmadan önce ne olmak istediklerini, nasıl bilebildiklerini merak ediyor insan. Mesela kuaförlerin kuaförlük nedir sorusu üstüne kafa patlattıklarını hiç duymamışızdır. Kuaförlüğün ne olduğunu bilmeyen kuaför yanlış meslekte demektir. Böylesine saç yaptırmak istemeyiz haliyle. Bununla birlikte modern filozoflar felsefeyi sürekli yeniden tanımlamaktadır. 20. yüzyılda Rudolf Carnap ve mantıkçı pozitivistler metafiziğin anlamsız olduğunu ilan ederek felsefeden koca bir parçayı tanım dışına itivermiş, felsefenin tek görevi bilimsel önermeleri çözümlemektir demişlerdir. Carnap'ın çağdaşı, gündelik dil felsefesinin babası Ludwig Wittgenstein daha da ileri gitmiştir. Tüm felsefi önermelerin, kendisininki dahil, anlamsız olduğunu kanıtladığını düşündüğü ilk büyük kitabıyla felsefe tarihini bitirdiğini düşünmüştür. Felsefenin hesabını dürdüğünden emin olduğundan, felsefeyi bırakıp ilkokul öğretmenliğine başlamıştır. Ama bir kitabı kapamak o kadar kolay mı? Birkaç yıl sonra ise kitabı yeni bir kavramla, terapi kavramıyla açmış ve şu kafa karıştırıcı dilimizi düzeltip, güçlendirirsek, anlamsız felsefi soruların üstümüze çöktürdüğü hüznü tedavi edebileceğimizi ummuştur. Günümüzün Kipling mantıkçıları, önermeleri mümkün ve zorunlu önermeler olarak ayıran mantıkçılar, kendi önermelerinin hangi kategoriye girdiğini düşünmektedir. Vallahi bize ta dibe kadar hep meta önermeymiş gibi geliyor. İşte Seamus'u bu meta felsefe geleneği içinde buluveriyoruz. Seamus ilk defa bir kızla çıkacaktır. Feci çapkın geçinen abine danışır. Nasıl konuşmam, neler demem lazım, azıcık tüyo ver. İşin sırrı şu der abi. İrlanda kızları üç konudan bahsetmeye bayılır. Yiyecek, aile ve felsefe. Bir kıza hangi yemekleri sevdiğini sormak, o kızla ilgilendiğini gösterir. Ailesini sorarsan, hakkında gayet iyi niyetli olduğunu göstermiş olursun. Felsefe tartışmansa, zekasına saygı duyduğun anlamına gelir. Sağ ol der Seamus. Yiyecek, aile ve felsefe. Beceririm herhalde. Aynı akşam kızla buluşurlar ve Seamus derhal, lahana sever misin sen diye girişir. Ne? Hayır der kız şaşırarak. Kardeşin var mı? Yok. Peki bir kardeşin olsaydı lahana sever miydi? İşte felsefe budur. Çağdaş düşünürlerden William Wallisella şöyle yazmıştır. Meta felsefe, felsefenin felsefesidir ve mesela dinin bir kolu olmayan din felsefesinin veya bilimin bir kolu olmayan bilim felsefesinin aksine felsefenin bir koludur. Wallisella'yı partilerin aranan adamı yapan işte bu türdeki dehşet saptamalarıdır. İş bu kitabın altında yatan tez yine haklı çıkıyor. Meta felsefe varsa meta fıkra da vardır. Gezgin bir satıcının arabası yolda bozulur. Epey yürür ve sonunda büyükçe bir çiftliğe ulaşır. Çiftlik sahibine bu gece burada yatıp yatamayacağını sorar. Tabii der çiftçi. Eşim yıllar önce öldü. Biri 21, diğeri 23 yaşındaki iki kızımsa üniversitedeler. Yani evde yapayalnızım ve bir sürü boş odamız var. Satıcı derhal döner ve uzaklaşmaya başlar. Çiftçi, hey diye seslenir, dediklerimi duymadın mı? Bir sürü boş odam var. Satıcı durur, döner ve duydum der. Yanlış fıkraya gelmişim. Ve tabii meta fıkraların esası. Bir kör, bir lezbiyen ve bir kurbağa bara girer. Barmen bakar ve "Ne bu?" der. "Fıkra mı?" En sonda ise siyaseten yanlış metafıkralar var. Metafelsefenin, metafilozoftan genel anlamda felsefenin nasıl anlaşıldığına dair bir miktar bilgi talep etmesi gibi, metafıkralar da genel anlamda fıkraların nasıl anlaşıldığına dair bilgi gerektirir. Bizim örneğimiz bir Polonyalı fıkrası. Adam kalabalık bir bara girer ve yüksek sesle yepyeni, müthiş bir Polonyalı fıkrası öğrendiğini duyurur. Ama fıkrayı anlatmaya başlayamadan barmen, "Dur bakalım," der, "ben Polonyalıyım." "E o zaman," der adam, "çok ama çok yavaş anlatayım." Dimitri, "Bütün günü felsefe tartışarak harcadık ve sen felsefe nedir onu bile bilmiyorsun, öyle mi?" Tasso, "Neden soruyorsun?" Kapanış. Bugün öğrendiğimiz her şeyin pek inandırıcı ve müthiş anlaşılır bir özeti. Tasso, Akropol Komedi Kulübü'nde mikrofonu kapar. Tasso, "Cidden millet, karısına bir duyusal veriler bütünüsün sen diyen İngiliz ampiristin hikayesini bilir misiniz?" "Ya öyle mi?" demiş karısı filozofa. "Peki sen her gece yatağa dingansiksiz bir adamla girmek nasıl bir his biliyor musun?" "Dalga geçmiyorum. Karımın tümüyle varoluş ve sıfır öz olduğunu anladığımda 10 yıllık evliydim. Yani kadının essesi aslında persipiymiş." "Niye kimseden çıt çıkmıyor yahu? Bu sessizlikte ormanda ağaç devrilse duyulur yani. Orada olmasanız bile. Schopenhauer böyle gecelerin yaşanabileceğini söylemişti yalnız. Zamane çocukları ha. Geçenlerde oğlum arabanın anahtarlarını istedi. Ben de ona oğlum dedim. Mümkün dünyaların en iyisinde kendi araban olurdu. O zaman oğlum bana, ama baba dedi, bu zaten mümkün dünyaların en iyisi. Durur muyum? E iyi dedim, git annenle yaşa o zaman. Ha bu arada bu akşam buraya gelmeden önce başıma acayip bir şey geldi. Aynı nehirde yıkandım 2 kere. Geçenlerde bir gün Platon kolunda bir ornitorenkle bara girmiş. Barmen çifte alaycı bir bakış atınca bizim ihtiyar, "Ne diyeyim?" demiş. "Mağarada daha güzel görünmüştü gözüme." Dimitri seyircilerin arasından, "Yuu!" Felsefe tarihindeki önemli anlar. Milattan önce 530, ağacın gölgesindeki 83. gününde Buda, kimsenin anlamadığı bir nedenle bir "tak tak kim o?" esprisine güldü. Gautama Buda, milattan önce 563-483. Eleyalı Zenon, milattan önce 490-425. Sokrates, milattan önce 469-399. Milattan önce 381, Platon bir mağara duvarında gölgeler gördü ve kışın 6 hafta daha süreceğine yordu. Milattan önce 399, Sokrates bir bardak baldıran tonik içti. Plato, milattan önce 427-347. Aristoteles, milattan önce 384-322. Stoacıların ortaya çıkışı. Milattan sonra 399, İskenderiye'nin Sesinde yayınlanan bir makalede Hipatia'nın yeni Platonculuğu için kız edebiyatı dendi. Aziz Augustin, milattan sonra 354-430, Hipatia, milattan sonra 370-415. 1328 William Ockham Gillette Mach 3'ü icat etti. William Ockham 1285-1347. 1504 Şakacının Teki Nick Machiavelli'nin faytonun arkasına üstünde iyilik yap denize at yazan bir çıkartma yapıştırdı. Niccolò Machiavelli 1469-1527. 1650 René Descartes bir anlığına düşünmeyi kesince öldü. 1652 Pascal at yarışlarına gitti ve Mon Dieu, Tanrım adlı bir ata oynadı, kaybetti. Thomas Hobbes 1588-1679. René Descartes 1596-1650. Blaise Pascal 1623-1662. Baruch Spinoza 1632-1677. John Locke 1632-1704. Gottfried W. von Leibniz 1646-1716. 1731 Piskopos Berkeley içinde 30 gün geçirdiği duyu engelleyici tanktan hiçbir fikri değişmeden çıktı. 1754 Immanuel Kant bir Dingansik'le karşılaştı, konu hakkında konuşamayacağını söyledi. 1792 Manchester'ın Sesinde yayınlanan bir makalede Mary Wollstonecraft'ın Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi adlı eseri için kız edebiyatı dendi. George Berkeley 1685-1753 David Hume 1711-1776 Jean-Jacques Rousseau 1712-1778 Adam Smith 1723-1790 Immanuel Kant 1724-1804 Mary Wollstonecraft 1759-1797 1818 Abileri Chico, Groucho, Gommo, Harpo ve Zeppo yeni doğan kardeşleri Karl'a merhaba dediler. 1844 sürekli melankolik Danimarkalı diye anılmaktan bıkan Kierkegaard vatandaşlık değiştirmeye kalkıştı. 1900 Nietzsche öldü. Tanrı da 6 ay sonra üzüntüden öldü. Jeremy Bentham 1748-1832 G.W.F. Hegel 1770-1831 Arthur Schopenhauer 1788-1860 John Stuart Mill 1806-1873 Søren Kierkegaard 1813-1855 Karl Marx 1818-1883 William James 1842-1910 Friedrich Nietzsche 1844-1900 Edmund Husserl 1859-1938 1954 Jean-Paul Sartre garson olmak için felsefeyi bıraktı. 1958 Le Monde'da yayınlanan bir makalede Simone de Beauvoir'ın İkinci Cins adlı eseri için kız edebiyatı dendi. 1996 ek iş olarak Dünya Güreş Şampiyonası'nda çalışan Kripke adını resmen değiştirerek Katı Gösterge adını aldı. Alfred North Whitehead 1861-1947 Bertrand Russell 1872-1970 Ludwig Wittgenstein 1889-1951 Martin Heidegger 1889-1976 Rudolf Carnap 1891-1970 Gilbert Ryle 1900-1976 Karl Popper 1902-1994 Jean-Paul Sartre 1905-1980 Simone de Beauvoir 1908-1986 W.V.O. Keane 1908-2000 John Austin 1911-1960 Albert Camus 1913-1960 Michel Foucault 1926-1984 Saul Kripke 1940 Peter Singer 1946. Sözlük. Ampirizm, deneycilik. Deneyin, özellikle duyusal deneyin, bilgiye giden birincil veya tek yol olduğunu söyleyen görüş. Tek boynuzlu atların var olduğunu nereden biliyorsun? Çünkü bahçede bir tane gördüm. Bu aşırı ampirizmdir. Zıttı rasyonalizm, akılcılık. Analitik önerme, tanımı gereği doğru önerme. Örneğin, tüm ördekler kuştur önermesi analitiktir. Çünkü ördek derken kastettiğimiz bu parçanın kuş ailesinin bir üyesi olduğu doğrudur. Diğer yandan tüm kuşlar ördektir önermesi analitik değildir. Çünkü ördeklik kuş tanımının bir parçası değildir. Tüm ördekler kuştur önermesi, tüm kuşlar kuştur kadar analitiktir. Felsefenin kuş bilim gibi diğer disiplinlere yardım eli uzatışını görmek insanın yüreğini ısıtır. Zıttı sentetik önerme. A posteriori, deneyimle bilinen, ampirik yoldan bilinen, bazı biraların tadının güzel olduğunu ama doyurucu olmadığını bilebilmek için en az bir adet tadı güzel ama doyurmayan bira içmeniz gerekir. Zıttı a priori. A priori, deneyimden önce bilinen, örneğin insan American Idol yarışmasına katılanların kendilerini şarkıcı gördüğünü yarışmayı izlemeden bilir. Çünkü American Idol, şarkıcı olduklarına inanan, sebepleri kendilerinde, kimseler için yapılan bir şarkı yarışmasıdır. Zıttı a posteriori. Çelişmezlik yasası. Aristoteles'in bir şeyin aynı anda hem A hem A olmayan olamayacağını söyleyen mantıksal ilkesi. Pantolonun yanıyor ve ayrıca pantolonun yanmıyor demek çelişkidir. Aristoteles'in yasasına karşın şartları göz önüne alarak tabii üstünüze hortum tutmanızın zararı olmayacaktır. Deontolojik etik, ahlaki zorunluluğun eylemlerin uygulamadaki sonuçlarından ayrı, görevlere Yunanca deon dayandığı kuramını temel alan etik. Örneğin baş görevinin halkını terörist saldırılardan korumak olduğunu düşünen bir siyasi önder, görevini yerine getirebilmek uğruna herkesin yatak odasına dinleme cihazı yerleştirmesi gerektiğini öne sürebilir. Cinsel hayatınızda oluşacak sonuçlara aldırmadan. Dinganzik, bir şeyin duyusal temsiline karşı kendinde şey. Buradaki fikir, bir nesnenin sadece sunduğu duyu verilerinden, görünüşü, çıkardığı ses, tadı, kokusu ve dokunulduğunda verdiği his, ibaret olmadığı ve tüm duyusal verilerin ötesinde, verilerden ayrı kendinde şey olduğudur. Bazı filozoflar bu olgunun Noel Baba ve tek boynuzlu atla aynı kategoriye girdiğini savunur. Duyguculuk, ahlaki yargıların ne doğru ne yanlış olduğunu, sadece bir veya bir dizi eylemde bulunan bir birey veya bir eyleme karşı onay veya onaylamama ifade ettiğini savunan etik felsefe. Bu felsefe kapsamında Saddam kötüdür önermesinin anlamı sadece Saddam bana göre değil, ya ne bileyim kanım ısınmadı bir türlüdür. Özcülük, nesnelerin özsel olmayan, ilineksel niteliklerinden ayrı özleri veya özsel nitelikleri bulunduğunu söyleyen felsefe. Örneğin bir karısının bulunması, erkek de olabilir, evli bir erkeğin özsel niteliğidir. Ama evli bir erkeğin yüzük takması ilineksel bir niteliktir. Yüzük taşımayan bir erkek evli olabilir, yalnız karısının buna hoş bakmaması mümkündür. Fenomenal, nesnelere dair duyusal deneyimimize ait olan, bu bir kırmızı şapkadır tümcesi, kırmızı ve şapka gibi görünen bir nesneye dair duyusal deneyimimizi kasteder. Fenomenoloji, görüngü bilim, gerçeği, örneğin bilimsel betimleme yerine, insan bilinci tarafından algılandığı ve anlaşıldığı haliyle betimlemeye çalışan bir inceleme yöntemi. Gündelik dil felsefesi, felsefi kavramları gündelik dilsel kullanımı incelemek suretiyle anlamaya çalışan bir felsefe akımı. Bu ekolün takipçilerine göre, asırlar boyu filozofların kafalarını karıştıran birçok sorunun, kafa karıştırmalarının tek nedeni, soruların kendilerindeki muğlaklıklar ve mantıksal hatalardır. Bu hareket kafa karışıklığı çağını bitirmiştir. Koan, Zen Budizminde kişiyi şok ederek aydınlanmaya ulaştırmayı amaçlayan bilmece. Çırpılan bir elden ne ses çıkar? İşe yarıyor görünürken, çırpılan iki elden ne ses çıkar sorusu aydınlanmaya pek yaramamaktadır. Ayrıca bakınız Satori. Koşulsuz buyruk. Immanuel Kant'ın kişinin sadece her daim evrensel yasa olmayı sürdürmesini isteyeceği kurallara göre hareket etmesi gerektiğini söyleyen kapsayıcı ahlak ilkesi. Altın kuralın Almanca yazılmış hali gibidir ama tam öyle değildir. Nomenal, şeylerin duyularımıza göründüklerinin aksine kendinde oldukları şey. Bakınız Din Ganzik. Aa, baksanız da göremiyordunuz ama değil mi? Zıttı fenomenal. Paradoks, aa, sağlam görünen mantık ve doğru görünen önermeler kullanılmasına karşın çelişkiyle sonuçlanan akıl yürütme. B. Herhangi iki hekim. Post hoc ergo propter hoc. Bundan sonra geldiğine göre şunun yüzünden anlamındaki. Yani A, B'den önce geldiği için B'nin nedeni olmalıdır diyen mantıksal yanılgı. Çocuğum akıllı çünkü karnımdayken hep Mozart dinlettim. Saptaması yanlıştır. Çünkü iki durum arasında bağıntı yoktur. Çocuğun akıllılığının Mozart bilen, yani eğitimli, öyleyse muhtemelen akıllı, ebeveyne sahip olmasına bağlı olması daha olasıdır. Pragmatizm, teori ile uygulama arasındaki bağı vurgulayan bir felsefe ekolü. Örneğin William James, gerçek bir teoriyi faydalı veya daha fazla bilgi yaratan teori olarak tanımlamıştır. James'in tanımını faydalı bulanlar ve bulmayanlar mevcuttur. Rasyonalizm, akılcılık, aklın bilgiye giden birincil veya tek yol olduğu görüşü. Duyusal deneyimin bilgiye giden birincil yol olduğunu söyleyen ampirizm, deneycilikle sıklıkla zıtlaşır. Rasyonalistler geleneksel anlamda aklı yeğlerler çünkü duyularımızın güvenilmez olduğunu ve dolayısıyla duyu temelli bilginin kesin olmadığını düşünürler. Bu yüzden şunun gibi akılla ulaşılan saptamaların bodoslama kesinliğinden hoşlanırlar. Bu mümkün dünyaların en iyisidir. Ah, orada olsaydınız bir var ya. Sonsuz gerileme argümanı. Görünen bir açıklamanın tatmin edici olmadığı, çünkü sonsuz sayıda böyle açıklamalar gerektirdiğini söyleyen argüman. Örneğin dünyanın varlığını bir yaratıcıya bağlamak, ortaya o yaratıcının varlığının açıklanması gereğini çıkaracaktır. Onu da bir yaratıcının yarattığı söylenirse, bu sefer, peki o yaratıcıyı kim yarattı sorusu gelecek ve bu durum sonsuza veya kusana dek hangisi önce gelirse sürecektir. Satori, Zen Budizminde gerçekleştiğinde aniden kendimizin ve dünyanın gerçek doğasını görüverdiğimiz aydınlanma deneyimi. Red Hot Chili Peppers'ın dediği gibi, soruyorsan bilmiyorsundur. Sentetik önerme, tanımı gereği doğru olmayan önerme. Örneğin annen güzel bir sentetik önerme içerir çünkü anne terimine tanımında bulunmayan bir bilgi ekler. Yanıtı için de aynısı geçerlidir. Senin annen güzel, zıttı analitik önerme. Telos, içsel erek. Bir meşe palamudunun telosu meşe ağacı olmaktır. Aynı şekilde bir felsefe mezununun ereği Harvard'da kadrolu profesörlüktür. Ancak süpermarket kasiyeri olma ihtimali daha yüksektir. Tümden gelimli mantık, bir dizi öncülden, bu öncüllerden mantık yoluyla çıkarılabilecek bir sonuca doğru akıl yürütmek. Tümden gelimin en basit biçimi kıyastır. Tüm komedyenler filozoftur. Larry, Moe ve Curly komedyendir. Öyleyse Larry, Moe ve Curly filozoftur. Zıttı tüme varımcı mantık. Tüme varımlı mantık, özgül örneklerden, bu örneklerden mantıksal olarak çıkandan daha kapsamlı olan genel bir sonuca varan akıl yürütme. Örneğin, güneşin bugün, dün ve dünden önceki bildiğimiz her gün doğmuş olmasını gözlememizden, bilinen bu örneklerden mantıksal olarak çıkmamasına rağmen, güneşin hep doğduğu ve doğacağı sonucuna varırız. Not, bu örnek Kuzey Kutbu'nda yaşayan okurlarımız için anlamlı olmayacaktır. Zıttı, tümden gelimli mantık. Yararcılık, etkilediği kişilere daha fazla yarar sağlayan eylemlerin doğru olduğunu söyleyen ahlak felsefesi. Bu ahlak felsefesinin yararlılığının sınırlılığı, bayramlarda hem annenizi hem kayınvalidenizi memnun etmeye kalkıştığınızda belirginleşir. Varoluşçuluk, soyut, evrensel insani nitelikler yerine bireysel insani varlığımızın fiili şartlarını betimlemeye uğraşan bir felsefe ekolü. Sartre'ın varoluş özden önce gelir tanımı, bizler için birincil gerçeğin varoluşumuz olduğu, özümüzü kendimizin yarattığı anlamındadır. Bu saptamanın ahlakiliğimizin tümüyle bilincinde olarak ve yaptığımız seçimlerde aldanmadan daima otantik yaşamamızı, kısacası bize bir fabrikanın taşıma bandı başında değil de, mesela Paris'te bir kafede otururken daha iyi keşfedilecek uğraşları öğütleyen varoluşçu etik üzerinde derin sonuçları vardır. Teşekkürler. Bu kitabın fikrinin sorumluluğunu bizden başka üstlenecek kimse tanımıyoruz ama en güzel fıkralarımızın birkaçını bize sunan üstadlardan ikisine teşekkür etmek isteriz. Gil Eisner ve Herb Klein. Harvard'daki eğitmenimiz Profesör Robert Wolf bize felsefi düşünmeyi öğrettiği için teşekkürü hak ediyor. Bizi olduğumuzdan daha zeki ve komik göstermeyi beceren müthiş fotoğrafçılar Bill Hughes ve Stephen Billups'a ayrıca müteşekkiriz. Son düzenleme maratonunda bize büyük hoşgörü ve sabır gösteren Massachusetts Conway'deki Nestle Inn'in konuksever sahipleri Martha Harrington ve Stitch Lampron'a özel teşekkürlerimizi sunuyoruz. Eşlerimiz ve kızlarımıza doğru yollayacağımız en içten öpücüklerden yoksun hiçbir teşekkür saygın sayfası tamamı ermez. Kim olduğunuzu biliyorsunuz. Bilmiyorsanız öpücüklerimiz siz yardımları ailevi görevlerin çok ötesine geçen Eloaz ve Freke, Esther ve Samara için. Özel bir teşekkür de Julia Lord Edebiyat Ajansı'ndan menajerimiz ve sabrının yanında dehşet zeki bir hanımefendi olan Julia Lord'a. Bizi kendimize rağmen cesaretlendiren editörümüz Anne Trestman'a ve kitabı müthiş destekleyen yayıncımız David Rosen'a ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Son olarak kendisini bir türlü tam anlayamadığımız için Immanuel Kant'a gecikmiş özürlerimizi sunuyoruz. Istırabını paylaşıyoruz Mani. Kitabın sonu. 26 Ocak 2015. Sayfa 190.